Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Bugün bir projemden bahsedeceğim. Yok öyle zihni sinir projesi falan değil. Gerçekten inanarak anlatacağım. Çünkü dün öyle bir olay yaşandı ki, Türkiye'de artık hukukun sadece üstünlere, güçlülere uygulandığı, onların haklarını savunmak için kullanılan bir şey olduğu tescil edildi. Ve daha ağırı, hani daha önce bu yayında sıkça duyduğunuz bir ifade var. Öyle demek istemedi daire başkanlığı. Benim en büyük endişem ve neredeyse eminim diyebilirim, bu kez çok daha acı bir gelişme olacak. Onu düzeltmek için bile çabalamayacaklar. Çünkü orada yapılmak istenen şey tam da murada ilişkin, murada yönelik önemli bir detaydı ve o yapıldıktan sonra da artık düzeltmek gibi bir çaba olmayacak. Gerçekten yapılmak istenen odur. Sizin için televizyon ekranlarında bambaşka şeyler söyleyen insanlara ya neden yapmış olabilir acaba falan diye Pokemon'luk sergileyenlere inanmayın lütfen. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis grup toplantısında Genel Başkan Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2019 yılında bundan 2 yıl önce Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir mazot hırsızı, bir hırsız alçak tarafından düzenlenen yumruklu saldırıya ve oradaki linç girişimine ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntünün arkasından söylediklerini falan burada paylaşmayacağım. Ben başka bir şey paylaşacağım sizinle burada. Yani bu bakışın nasıl yerleştiğini ve içinde böyle ders almadığı, halk gereken dersi verecektir falan gibi ifadelerin üstünün kapatılmaya çalışmamasını, bunları konuşacağız bugün. Ve şunu ekleyeceğim. Neden aslında normal bir ülkede, demokrasiyle yönetilen demiyorum bakın. Normal bir ülkede, yönetim tarzının ne olduğunun bir önemi yok. İnsanlar bu kadar unutulması gereken bir görüntünün, üstelik ülkede iktidar sahibi tarafından yayınlanmasından rahatsız olmazlar. Ülkenin bir yerinde gencecik bir kadın daha, bir alçak tarafından, Faruk Zıbıncı adındaki bir alçak tarafından boğazı kesilerek öldürüldü dün. Ve gencecik bir kadın cinayetinin ardından bile bir ülkede neden insanlar o kadınların ölümünü, erkek şiddetiyle ölümünü engellemek üzere, onu da kapsayan bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'ne hala ana avrat küfrederler? Bunu konuşacağız bugün. Neden mesela Timur Soykan gibi yazdığı belgesiz olmayan, tek bir belgesiz satırın altına imza atmayan bir insanın, bir gazetecinin TÜGVA ile ilgili yaptığı habere erişim yasağı getirilir? Bunu konuşacağız. Burada kuşkusuz hepinizin aklına aynı cümle gelecek ve bundan eminsiniz artık. Emin olmakta da devam edin, doğru çünkü. Bu saklanmaya çalışılan bir takım gerçeklerin ortaya çıkması ile ilgili. Yani kadına şiddetin Türkiye'de süre gelen bir davranış, bir klasik davranış haline gelmesinden rahatsız olmayanlar var. Yani kadını erkeğin boyunduruğu altında yaşamaya mahkum eden, onun kaburgasından yaratıldığı için zaten yaratılışı gereği eksik, zayıf, güçsüz konumda olduğunu düşünen, bu nedenle de erkeğin onu koruma kollama görevi olduğu için gerektiğinde onu edebe davet edebilmek için, eski dille tedip edebilmek için inceden dövmesinde ya da işte canını almak değil belki ama kadına hafiften şiddet uygulamasında bir beis görmeyenlerle alakalı bu sorun. Uzunca bir süredir Türkiye'de günde yaklaşık bir kadın en azından öldürülüyor erkek şiddet sonucunda. Yani biz hiçbir seneyi son 10 yılda 300 kadın cinayetinin altında tamamlayamadık. Ortalamamız 1, günlük ortalamamız 1 neredeyse. Ve bu birilerini rahatsız etmiyor. Mesela Türkiye'de bu konuya ilişkin çalışma yapmakla görevlendirilen, rica edilen demiyorum bakın, görevi bu olan bakanlıklar bile bu işte bir taraf olmayı ancak sosyal baskıyla eğer gelirse kendilerine bir sıkıntı, görev zannediyorlar. Onun dışında bunlar görmezden geliniyor. Gencecik bir kadın ya, gencecik bir kadın. Bir alçak, Faruk Zıbıncı adı. Onu boğazını keserek öldürdü. Gencecik bir kadın. Ailesinin, Furkan Zıbıncı, özür dilerim yanlış söylüyorum. Ailesinin bu cümleyi duymaktan ne kadar rahatsız olacağını, ölümün yarattığı o acının, o tarifsiz acının ardından, her seferinde onu hatırlatacak böyle cümlelerin kurulmasından ne kadar rahatsız olacağını düşünmek işin bambaşka bir boyutu. Dün partisinin grup toplantısında söylediği sözlerin yani bini bir para zaten çok da önemli değil. Sürekli olarak aynı şey tekrar ediliyor. Hazır alkışlamaya razı ve orada onun için bulunan bir kitle varken ne söylense gidiyor zaten. Çok da sorun değil. Ama dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında aslında bir ülkeyi yöneten kişinin hiç yapmaması gereken bir şey yapıldı. 2 yıl önce Ankara'nın Çubuk ilçesinde orada resmen insanlar tarafından organize bir eylem sonucunda öldürülmeye çalışılan, şiddet uygulanan ve bu şiddeti uygulayan alçak hırsızın, bir mazot hırsızının, bir inek hırsızının korunarak, kollanarak ne hale getirildiğini gördüğümüz bir olay yaşandı. Ana Muhalefet Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orada saldırıya uğradı. Saldırı o kadar net planlandı ki sağdan soldan yapılan çekimlerde, üstelik bazılarını saldırganların yaptığı çekimlerde bile organizasyonun nasıl adım adım ilerlediği görülüyor. Yani koruma görevlilerinin, orada devlet görevlilerinin inceden nasıl geriye doğru çekildiği, Kılıçdaroğlu ve ekibinin nasıl yalnız bırakıldığı, oradaki o saldırganların kucağına nasıl atıldığı, evlerin damlarından inenler, bağıran kadın öldürün bunları, yakın bu evi yok edin diyenler. Bütün bunların üzerine ne oldu biliyor musunuz? O alçak mazot hırsızı, inek hırsızı, o alçak yaratık serbest bırakıldı. Yönetimli serbestlik kapsamında önce ağladı, ben ona vurduğumu zannetmiyordum dedi, saçma sapan bütün yalanlarını sıraladı. Biliyordu ki çünkü hukuk ona bir şey yapmayacak, hukuk ona dokunmayacak. Ve dün iktidar partisinin meclis grup toplantısında bu görüntüler yayınlandı. Dedim ya ben size, Erdoğan'ın bunun eşliğinde söylediği cümleleri anlatmayacağım burada. Gerçekten midem kaldırmıyor çünkü. Ama daha önemlisi, bunun hazırlanan bir çalışma olduğu o kadar belli ki üzerine konuşan, sesini böyle hani kötü dublajcıların yaptığı gibi iyice gırtlağının dibine alarak ders almamış falan diyen alçağı da bir kenara koyuyorum. O eline verilen 3-5 kuruşun yüzü suyu hürmetine ya da kendisine peylenen bir akçenin ardından yapabileceğini yaptı, söylendi. Ama ders almak kavramının kullanılmasında çok ciddi bir sorun var. Neden böyle bir sorun var biliyor musunuz? Bu ülkede hukukun, hani geçmişte söylendiği gibi hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku kavramının yerleşmesi hepimizin hayatında çok ciddi sıkıntı yaratacak. Bu kavramın mucidi kim biliyor musunuz? Hafızanızı biraz tazeleyeyim diye söylüyorum. Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem medya ile ilişkilerini düzenleyen, geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan televizyon ekranlarında Fethullah Gülen grubu cemaat darbe yapacakmış, devlete sızıyormuş, buna kargalar bile güler diyen Hüseyin Çelik. Çok da önemli bir laftır. Yani insanların aklında kalması açısından bence doğru bir laf. Hukukun üstünlüğünü, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü yerleştireceğiz ifadesi kullanıyordu. Ve dün değil önceki akşam Candaş Tolga Işık'ın programına çıkan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bu soruların sorulabileceğini düşünüyordum ben. Yani üstünlerin hukukunun nasıl yerleştiğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan çok önemli bir cümle döküldü. Dedi ki, hukuk fakültelerinin dekanlarının veterinerler arasından atanmasından rahatsızlık duyuyorum. Oysa ondan bir gün önce İçişleri Bakanı resmen muhtarlara suç çağrısında bulunmuştu. Demişti ki, madem mahallelerinizdeki metruk binalardan rahatsız oluyorsunuz, yıkın bir gece kardeşim, çağırın dozeri oraya, yıkın, sabah bir bakalım, Allah Allah, kim yıkmış ya, hiç haberimiz yok diyelim. Gerekirse kanunu arkasından gelir, alenen bir suç çağrısı yaptı. Mesela Adalet Bakanı bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey. Yani onu dekanların veterinerler arasından atanması rahatsız etti ama mesela İçişleri Bakanı'nın suç çağrısında bulunması rahatsız etmedi kendisini. Oysa bir Adalet Bakanı'nın en çok bundan rahatsız olup şunu söylemesi gerekirdi. Ben buradayım kardeşim, bu benim alanım, sen bununla ilgili konuşamazsın. Ayrıca söylediklerin suçtur, tamamı suçtur. Çünkü Sayın Abdülhamit Gül de çok iyi biliyor ki bu ülkede hukuk sadece üstünler için hukuk. Yani onların haklarını savunabilmek için hukuk. Garibin hiçbir hakkı yok bu ülkede. Mesela tarlasında çalışırken 1 liraya mal ettiği patatesi 35 kuruşa birileri elinden almaya çalışırken traktörünü rehin bırakan, hacize veren köylünün, çiftçinin hiçbir hakkı yok. Onun en fazla hakkı eline geçen paradan Zirai Donatım Kurumu'na olan borcunu ödemek olabilir. Yani onun hakkı yok, ödevi var. Bu ülkede pek çok insanın hakkı yok, ödevi var. Ve biliyor musunuz, farkında mısınız bilmiyorum ama 1982 faşist anayasasıyla getirilen düzende tam da böyle tanımlanmıştı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Hak yoktur, ödev vardır. Yani sen devlet için önce çalışırsın, devlet senin için gerekeni düşünür, senden çok daha iyi düşünür. O senin hak olarak tanımladığın şeyi ödevinin karşılığı olarak sana sunar zaten. Ve bütün bu düzenin içinde mesela Timur Soykan'ın TÜGVA'nın nasıl oluştuğuna ilişkin belgelerle hazırladığı sözünün altını iki kere çiziyorum, bir habere erişim yasağı getiriliyor. Neden? Buna açıklama yapılabilecek tek durum şudur. Sadece şunu söyleyebilirsiniz. Ya kardeşim, bu haberin doğruluğundan birileri rahatsız oluyor. Evet, ama aynı birileri mesela daha bir gün önce medyaya yansımış, bazı medya organlarında da kullanılan, yani sadece sosyal medya mecrasında kalmayan bir yemin törenini de yayınladılar. Orada ölümden, dirimden falan söz ediliyordu. İnsanlar bununla çok ilgilenmediler. Çünkü biliyorlardı ki oradan bir sonuç çıkma şansı yok. Yani TÜGVA'cılarla ilgili ya da başka bir vakıfla ilgili olarak. Zaten adım atılmayacak. İktidara yakın olmak yeter. Çok basit bir örneğini vereyim. İstanbul halkının çilesini çözmek üzere 9000 yeni taksi plakası almaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sürekli olarak AKP ve MHP'liler tarafından engelleniyor. Bakarsanız aslında önde olan figür İstanbul Taksiciler Odası Başkanı. Oysa getirilen alternatif bir çözümde diğerlerinden hiçbir farkı kalmamak üzere yeni bir düzenleme yapılacak olan başkan bas bas bağırmaya başladı. Bu düzenin adı demokrasi ise eğer ve demokrasi diye söylediğimiz şey her anlamda eşitliği vaat ediyorsa bütün yurttaşlara, neden bundan rahatsız olur bir insan? Yani neden birinin yayınladığı görüntü başka biri için ölüm çağrısı içerirken neden buna hukuk sessiz kalır? Yani herhangi bir cumhuriyet savcısı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısındaki o görüntü izlemeye ilişkin reysen harekete geçebilir mi sizce? Kuşkusuz hepiniz aynı şeyi söylediniz. Güldürme beni ya, güldürme. Bakın Mustafa Yeneroğlu bugün Deva Partisi'nin içinde siyaset yapan eski bir AKP'li İstanbul milletvekili. Dün kendisi dedi ki, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıl önce o linç girişiminde bulunulduğunda ben AKP milletvekiliydim yine ve bir geçmiş olsun mesajı yayınladım. Ben mesaj yayınladıktan sonra sosyal medyada bazı bakanlar da yazdı. Ama ardından o bakanlara saraydan telefon gitti ve denildi ki silin o mesajları. Bizim böyle bir politikamız yok. Biz geçmiş olsun demeyeceğiz. Ne şaşırtıcı ki, biliyorsunuz meclisin çıkışında şeref salonu olarak adlandırılır orası. Büyük merdivenli, yani binanın genel kurul salonunun açılan kapısının hemen ardından çıkılan büyük salon. Oradan çıkarken Recep Tayyip Erdoğan'a bu soru sorulduğunda geçmiş olsun dedik ya deyip, yani orada üstün körü söylediği bir cümlenin yeterli olduğunu söylemiş, ekstra bir geçmiş olsun telefonu açmayacağından bahsetmişti, hatırlayacaksınız. Yani buradaki ilişki aslında çok tepeden belirlenmiş, tepeden talimatlandırılmış bir ilişki doğrusunu isterseniz. Bunu görebilmek için çok zeki olmaya falan gerek yok. Anlatılanları anlayabilmek yeterli. Ama bakın şurada bir açık kalıyor. Ne söylersek söyleyelim, nereye kadar anlatırsak anlatalım, hep bir kenar açık kalıyor. Tamam da bu insanlar bunu yapmadı. Yani Erdoğan geçmiş olsun demedi. Adalet Bakanı'nın en büyük rahatsızlığı hukuk fakültesi dekanlarının veteriner hekimler arasından seçilmesi. İçişleri Bakanı bir suç çağrısı yaptı. Tamam da halk bundan rahatsız olmuyor mu? Onları uyuşturacak kitleler gazeteci kisvesi altında sağa sola paraşütle indirilmiş. Bütün gazete ve televizyonlara dağıtılmış durumda. Size çok acayip bir şey okuyacağım. Sabah ben okuduğumda midem bulandı. Başka türlü tanımlayamıyorum bunu. Hakikaten midem bulandı. Çünkü daha önce de size anlatmıştım. Benim geçmişte sokakta beraber muhabirlik yaptığım, gazetecilik yaptığım bir insandan bahsediyorum. Abdülkadir Selvi bu sabah bir yazı yazmış. Ve bu yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce söylediği, hani şu siyasi cinayetler, siyasi suikastler olabilir sözü üzerine savcıların kendisini talimatla İfade vermeye çağırması hikayesi vardı ya, sıra Kılıçdaroğlu'nun da ifadesini daha önce de yazmıştı biliyorsunuz, bir kez daha tekrarladı. Ancak bakın burada yazının içinde çok acayip bir bölüm var. Deniyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi cinayet iddialarına ilişkin muhalefetin iktidarı eleştirmesi, uyarması ne kadar meşruysa Sayın Cumhurbaşkanımızın muhalefeti eleştirmesi ve uyarması da o kadar meşrudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhalefete ve muhalefet liderlerine yönelik olarak halkın gösterdiği ve şiddet içermeyen demokratik tepkileri tasvip ve takdir etmesi de hukuk dışı bir çağrı olarak nitelendirilemez. Yani burada Tayyip Erdoğan'ın şikayet dilekçesinin içinde şiddet içermeyen halkın gösterdiği tepkileri tasvip ve takdir ettiği doğrudan açıkça söyleniyor. Şimdi gönül rahatlığıyla şu soruyu sorabiliriz. Mesela şiddet dediğiniz şey yumruk atmak olabilir mi? Kuşkusuz olabilir, değil mi? O zaman şiddet içeren görüntüleri yayınlayarak derslerden bahsetmek nasıl adlandırılacaktır Abdülkadir Selvi? Buna ilişkin iki satır yazamayan insan, eğer yazamayacaksa kendisine söylenecek her şeyi hak etmiş durumda değil midir? Üstelik Türkiye'nin amiral gemisinde yapıyorsun. Amiral gemisinin filikasında yapıyorsun bunları. Bu yazıyı orada yazıyorsun mesela. Ortada açık bir şiddet olayı var. Çok açık hem de. Yani bir yumruk var, yumruk sonucu gözlüğünün kırılması var. Dünyanın herhangi bir yerinde şiddet bu. Nerede olduğunun önemi yok. Kwanza kullanan Angolalılar bile aynı şeyi söyleyecektir sana. Ve bu şiddet çağrısını savunurken, çünkü bu artık savunmanın dışında başka bir şekilde adlandırılamaz. Sen halkı, bir daha söyleyeyim, gösterdiği şiddet içermeyen demokratik tepkileri Cumhurbaşkanı'nın tasvip ve takdir etmesi hukuk dışı bir çağrı olarak nitelendirilemez deniliyor. Cumhurbaşkanı'nın verdiği dilekçede avukatları tarafından. Bizim geldiğimiz yer burasıdır artık. Hakikaten ülke olarak hepimizin geldiği yer burasıdır. Biliyorsunuz biz 1990'ları yaşadık bu ülkede. Özellikle yaşı yetenler, yani benim kuşağım ve benden önceki kuşak, çok fazla acıyı biriktirerek geldik bugünlere. Yani işlenen siyasi cinayetlerde ülkenin aydınları, gazetecileri, akademisyenleri, sanatçıları katledildi bu ülkede. Daha sonrasında da devam etti. Tiyatrolar yakıldı mesela bu ülkede. Sadece oynanan oyunlar birilerinin hoşuna gitmedi diye ses tiyatrosunu yaktılar mesela. Merhum Ferhan Şensoy'un ses tiyatrosunu. Cayır cayır. Müjdat Gezen'in sanat okulunu alçan teki bir sabah tutuşturdu. Ve dedi ki, dayanamadım ya, çok sinirlendim söyledikleriyle ilgili olarak. Bu ülkede bunlar şiddet olarak adlandırılmadı asla. Ama bu kez sıkışmış bir görüntü var ortada. Hem de öyle bir görüntü ki iktidarın tek temsilcisi, tek belirleyicisi tarafından partisinin grup toplantısında bütün milletvekillerine, bütün katılımcılara canlı yayınlandığı için 84 milyonu açık açık gösterilen bir şiddet. Şiddet gösteriliyor orada. Ve Abdülkadir Selvi diyor ki hukuk dışı bir çağrı olarak nitelendirilemez. Evet, Cumhurbaşkanı bunları tasvip ve takdir etmiştir. Çünkü yazının içinde Meral Akşener'e Rize'de yapılan saldırı da var. Yani onunla ilgili olarak orada ağza alınmayacak ifadelerle etrafını saran bir grup insanın söyledikleri var mesela. Ama ne diyor Selvi? Bu tasvip ve takdir etmesi Cumhurbaşkanı'nın etti diyor yani. Bakın burada da hukuki anlamda, hukukçular daha doğrusunu bilir ama bir ikrar var, kabullenme var zaten. Evet, yani yarın bir gün bunun bir şiddet olayı olduğu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tekrar Erdoğan'a yönelik bir dava açılacaksa, Kemal Bey sizden rica ediyorum Abdülkadir Selvi'yi şahit gösterin. Lütfen, çünkü bugün itibariyle bir yazısı var. Diyor ki, oradaki şiddet içermeyen görüntüler tasvip ve takdir edilmiştir Cumhurbaşkanı tarafından. Bunda da diyor bir sıkıntı yok. Peki. Şimdi çok hafif geri sararak yapacağız bundan sonraki bölümü. Diyelim ki Timur Soykan'ın, sevgili Timur'un yaptığı haber TÜGVA ile ilgili değil de Türk Tabipleri Birliği ile ilgili olsaydı. Yani TTB'nin kuruluşunda içine haram lokma sızmış olsaydı. Oradan insanlara kaynak dağıtılmış olsaydı. Mesela bir grup hekim orada kollanmış olsaydı. Bir grup hekime doktorlardan toplanan, hastanelerde herhangi bir şekilde toplanan paralar ya da İktidarın değil muhalefetin elindeki belediyelerden edinilen kaynaklar oluk oluk aktarılsaydı, bununla ilgili habere yayın yasağı getirilir miydi? Elbette getirilmezdi, değil mi? Bakın bunu düşünmüyoruz bile artık. O kadar sıradanlaştı ki bu hikaye. Bu ülkenin Adalet Bakanı değil. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel çıkıp, Adalet Bakanı değil, İçişleri Bakanı Özgür Özel çıkıp deseydi ki, Cumhuriyet Halk Partili muhtarlar, hoş geldiniz kadın muhtarlar. Ben sizin bölgenizdeki metruk binalarda uyuşturucuyla, fuhuşla mücadele edemediğinizi ve bundan çok rahatsız olduğunuzu biliyorum. Yıkın ya oraları, yıkın. Bir gece yarısı yıkın. Sabah size sorduklarında hiç görmedik deyin. Biz iktidara nasıl olsa geleceğiz, o zaman bir yasa yaparız deseydi, Özgür Özel'in başına ne gelirdi? Mesela onun hakkında fezleke hazırlanıp, meclise iletilmesi kaç saniye sürerdi? Ya da başka bir bölümden devam edelim. Mersinli çiftçinin yüzüne bakarak ananı da al git denilme görüntüsü Erdoğan'ın değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olsaydı, Meral Akşener'in olsaydı. Hakikaten Düşünün, Ali Babacan'ın böyle bir görüntüsü çıksaydı. Ne yapardı insanlar? Nerelerde görürdük biz mesela? Büyük kentlerin belediyelerinden kiralanmış belediye başkanı onlardan olmamasına rağmen panolara çökülerek bir gece vakti onların dizildiğini görür müydük, görmez miydik? Ne kadar net değil mi? Aklınızda kafanızı karıştıracak hiçbir şey yok. Bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp mesela bir mafya liderinden ayda 10 bin dolar, bugün daha da büyük para olduğu için söylüyorum, neredeyse 90 bin lira, 100 bin lira para aldığını söylediği bir siyasetçiyi tanıdığını, savcılar kendisini çağırdığında bu ifadeyi vereceğini, o ismi söyleyeceğini belirtseydi. Ama İçişleri Bakanı olmasaydı. Mesela diyelim ki o da İyi Parti'nin genel başkan yardımcılarından biri olsaydı, medya sözcüsü Yavuz Ali Ağar Alioğlu olsaydı mesela. Savcıların onu ifadeye çağırması ne kadar sürerdi? Ya da ifadeye çağırmayı bırakın, gerektiğinde milletvekili olduğu için yapamazlar ama gerektiğinde kendisini yedekli olarak yanında kolluk kuvvetleriyle birlikte karakola, savcılığa götürülmesi kaç saniye sürerdi? Bakın, bu ülkede artık hukuk falan uygulanmıyor. Bu ülkede sadece bir korku düzeni oluşturulmaya çalışılıyor. Çok net bu. Mesela bütün bunlar olduğunda bir ülkede kaynağın çok büyük bölümünü kullanan, üstelik kullandığı kaynağın karşılığında yapması gerekeni de beceremeyen, mesela İletişim Başkanlığı gibi bir kurum, hiçbir şey yapamadığı için eleştirilse ama o İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı olmasa, diyelim ki başka bir partinin, Gelecek Parti'nin basın ofisi olsa, ne olurdu? Başına neler gelirdi? Ya da son örnek. Mesela bütün bunları demin verdiğim örnekte, yani TÜGVA değil, Türk Tabipleri Birliği'nin suyuna biraz sel suyu karışsa, haram lokma düşseydi ve bununla ilgili olarak diyelim ki Halk TV değil ama A Haber bir haber yapmış olsaydı. Siz A Haber'e %3'lük reklam geliri cezası vereceğini düşünüyor musunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu? Düşünmüyorsunuz değil mi? Bakın, acı olan bu. Öyle demek istemedi daire başkanlığı, bugün, dün yapmadığı gibi bugün de fazla mesai falan yapmayacak. Bunu düzeltmeye ihtiyaç duymayacak. Ama biz Abdülkadir Selvi'den isteyeceğiz. Diyeceğiz ki eğer burada yazdığını, hani diyorsun ya, şiddet içermediği sürece halkın gösterdiği tepkiyi tasvip ve takdir etmesinde Cumhurbaşkanı'nın bir şiddet, hukuk dışı bir çağrı olarak nitelendirilemez diye. Peki o şiddet görüntülerinin yayınlanması nedir? Eğer gazetecilik namusun gram kadar kaldıysa, sadece bir nohut tanesinin içerdiği ağırlık kadar kaldıysa yazmak zorundasın. Eğer yazmıyorsan, sana herkes gönül rahatlığıyla iktidarın göbek deliği, şakşakçısı, iktidar eliyle, iktidar talimatıyla kalem oynatan insan diyebilir mesela. Gönül rahatlığıyla. Ama Kemal Bey'e çok açık çağrımdır. Bununla ilgili, eğer mecliste yaşananla ilgili bir dava açılacaksa, lütfen Abdülkadir Selvi'yi şahit göstersin. Çünkü o bugünkü yazısında mesela Meral Akşener'e yapılanın tasvip ve takdir edildiğini Cumhurbaşkanı tarafından açık bir dille söylüyor. Avukatları böyle yazdı diyor. Demek ki onun içinde rahatsız edici bir cümle değil, sizi ifadeye çağırıyor. Siz gidin verin diyor. Lütfen kendisini şahit gösterin. Deyin ki bana Çubuk'ta, Ankara Çubuk'ta bir hırsız tarafından, bir mazot hırsızı, bir inek hırsızı alçak tarafından yapılan yumruklu saldırı şiddet içerir mi, içermez mi? Eğer şiddet içeriyorsa, herhangi bir görüntünün, şiddet içeren bir görüntünün nasıl televizyonda yayınlanması yasaksa, Radyo Televizyon Üst Kurulu çöküyorsa, bir TÜGVA haberinin üstüne çöker gibi çöküyorsa, bunun gazetelerde, televizyonlarda paylaşılması kadar bir parti grup toplantı salonunda paylaşılıp insanlara gösterilmesi suç mudur, değil midir? Şimdi hukuk için bir test zamanı. Yayının başlığında gördüğünüz şeyi çok yürekten söylüyorum. Eğer bu ülkenin hukukçuları, saygın hukukçuları tırnak içinde, saygın ekonomistleri gibi diplomasını yırtıp ortaya atamayan ya da çıkıp ekranlarda yalan söylüyorlar kardeşim, bunu yapamıyor diyenler hariç ama diğerleri gibi, eğer hukuk diploması işe yaramıyorsa hukuk fakültelerinin ne anlamı var? Ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Mülkiyeliyim. Biz aynı kampüste bulunuruz Ankara Hukuk Fakültesi ile. Gazetecilik, iletişim, basın yayınla beraber eski ismiyle İletişim Fakültesi ya da Eğitim Bilimleri Fakültesi ile olduğu gibi aynı kampüsün içinde. Cebeci'de çok yoksul bir kampüsümüz vardır. Bizim kampüs bile denemez. Yani bir kapı yapıldı, demir parmaklıklar yapıldı. Ne olduğunu görmüyorsun. Hapishane midir yoksa okul mudur? Zaten kayyum atandığı için çok da önemli değil içeride ne yapıldığı. Ama arsa güzeldir ya. Vallahi Cebeci bak tarihi bir yerdir. Üstelik Ankara'nın eski mesire yerlerinden bir tanesidir. Arkasından başka isimlerle de anılır. Bokludere denir mesela. Hatip Çayı akar biraz yukarıdan. Onlar ıslah edilirse ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çok rahat yapar bunu. İnsanların için neler yaptığını gördüğümüz bir adamdır kendisi Mansur Bey. Rica edelim lütfen hukuk fakültesini yıksın. Yıksın hiçbir manası yok. Hatta eli değmişken benim okulumu da yıksın. Oranın da bir anlamı yok. Çünkü oradan çıkan ekonomistlerin falan anlatacağı bir şey yok. Bak örnek benim. Anlatıyorum hem de çok basit bir şekilde. Halkın yararını oluyor mu? Bilemiyorum ki. Ama hukukun artık halkın yararını olmadığı görülüyor. Hemen onun arkasında da Adalet Yüksekokulu vardır. Bakın yıkmışken tam düzleyin. Yandan çıkan sokakla birlikte yukarı kadar yani Cebeci Doruğu'na kadar yeşillik görebileceğiniz. Ankara'da çok yoktur ama Ankara bir çanağın içindedir çünkü. İşte o Cebeci Doruğu denilen yükseltiye tırmanabileceğiniz şahane bir alan çıkacak. Emin olun şahane bir alan çıkacak. Millet bahçesi yapalım oraya. İnsanlar halihazırda hava alabilecek hürriyetleri varken hukukla havadar bir ortam yaşayamayacaklar için en azından gidip hava alsınlar. Valla çocuk çoluk çocuk yatsınlar yuvarlansınlar biraz. Açık havada Ankara çok soğuk ama olsun en azından soğuğun da olduğu açık havadan istifade etsinler. Nasıl olsa hukuk hiçbir işe yaramıyor. Yazarı, çizeri, köşede kalem oynatıcısı, yalakası, şakşakçısı, kendine ne yaptığını bilmeden bir takım payeler veren, bu payelerle televizyon ekranlarına çıkan bir sürü insan. Bütün bu insanlar da rahat etsin. Hukuk kalkarsa ortadan en azından üstünlerin hukukunun varlığını konuşmak zorunda kalmayız. Hiç değilse kıyas yapacak bir şey kalmaz. Çünkü böyle olduğu zaman insanlar başlarına geleni başkalarıyla kıyaslamak zorunda kalıyorlar. Demin yapmaya çalıştığım gibi. TÜGVA ile Türk Tabipleri Birliği'ni kıyaslıyorsun mesela hiçbir şey yapmasan da. Adalet Bakanı'nın sözüyle İçişleri Bakanı'nın sözünü kıyaslamak zorunda kalıyorsun. Bunları yapmaya gerek yok ya. Sinirlenmeye, gerilmeye de hiç gerek yok. Açın orayı, fakülteler otobüs durağında sağ kolda olduğu gibi yukarı kadar açın. Dizin oraya şahane bir millet bahçesi. Çay mı içer, oralet mi içer insanlar? Ne yapacaklarsa yapsınlar, özgürce geçsinler. Ama artık bu ülkede hukuk fakültelerine falan ihtiyaç yok. Bu ülkede kalem oynatan bir takım alçakların, insanların hakkını, hukukunu savunmak yerine yalakalık yapmak üzere gazete çıkarmalarına da gerek yok mesela. Hakikaten çok gereksiz işler bunlar. Nasıl olsa alıp okuyan yok. Ama ciddiye alıp hukuk varmış gibi yarım saat dil dökmeye çalışan insanlar çıkıyor. Vallahi ben de huzur bulayım ya. Bunlardan bahsetmenin bir anlamı yok ki. Hukuk yok. Kafan rahat. Güçlü orada. Kime biat edeceğini biliyorsun. Gerektiğinde inanmaz gibi olmaya başladığında, kafan inceden bulandığında nereye bakacağını biliyorsun. Oraya bakmazsan başına ne geleceğini biliyorsun. Şahane bir düzen. Bu düzenin içinde hukuka ihtiyaç yok. Yarın sabah için size bir video hazırladım. Cumhuriyet Bayramı'nı ilk kez böyle kutlayacağız. Biliyorsunuz yarın 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayacağız. Bizim en büyük bayramımız. Ben istedim ki yarın Cumhuriyet Bayramı kutlamasında çok yapılacak o goy goy çünkü. Ben size bir hikaye anlattım. Anlattığım hikaye gerçek bir hikayedir. Hepimizin hikayesidir. Ve o hikayenin içinde yarın saat 9'da yayına girecek o. Her zaman alışkın olduğunuz gibi. Ünsalünlü.com.tr'de de YouTube'da da görebileceksiniz. Eş zamanlı olarak podcastlere de düşecek. Öyle bir ayarlama yaptım. Teknolojinin imkanları sağ olsun. Ama orada bugünden teşekkür etmek istediğim bir insan var. Çünkü yarın size anlatacağım hikayede eksik kalan bir unsur vardı. O eksik kalan unsuru, o yapbozun eksik ama en can alıcı parçasını tamamlayan bir insan oldu. Dost elini uzattı. O yüzden onun adını burada anayım. Yayında zaten andım, siz de göreceksiniz. Yarın size ben 5 tane pul ve bir kare fotoğrafla bir cumhuriyet hikayesi anlatmaya çalıştım. Cumhuriyetin nereden nereye geldiğini, nasıl bir bakışla bugünlere kadar ulaştığını, bugün geldiği hali pürmelalinin ne olduğunu bir parça anlattım. Ama ajitasyona kaçmadan biraz içinizi ısıtacak bir hikayeyle. Ama emin olun gerçektir o. Zaten yarın yayının içinde de göreceksiniz. Yarın sabah saat 9'da. Lütfen her zamanki alışkanlığınızı, yani Twitter üzerinden açıp canlı yayın beklemeyin. Twitter eş zamanlı olarak o da o teknolojik imkanı sunuyor. Zaten hazırız diye size mesajı atacak. Twitter'dan o mesaj yayınlanacak. Ama lütfen sosyal medya mecralarından izleyin. Yarınki videoya dikkat edin. Vallahi 6 senedir burada işte neredeyse 1500'e yakın yayın yaptık. İki yayın olduğunu düşünürseniz gün içinde. Ve benim çok içime sinen bir iş oldu. Çünkü o içime sinen işte dedim ya 5 parça pul, bir kare fotoğraf. Nedir Cumhuriyet? Cumhuriyet nasıl insanlar tarafından kurulmuş? Bunları anlayın, anlatın istedim. Orada yapbozun bir eksik parçası vardı. Yani bir haftadır üzerinde düşündüğüm, nasıl yaparım dediğim şeyde eksik bir parça vardı. Küçücük bir parça gibi görünüyordu. Ama o parçayı sevgili Cengiz Kahraman tamamladı. Pek çok yazı okuyorsunuz Cumhuriyet tarihine ilişkin olarak. Orada siyah beyaz çok özel fotoğraflar görüyorsunuz. O fotoğrafların pek çoğunu biriktiren gerçek bir arşivci Cengiz Kahraman ve İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin de hem küratörü, kapanan İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin diyelim, hem küratörü hem de aynı zamanda yöneticiliğini yapmış bir isim. O eksik kalan parça için ben kendisine ulaştım. Çok da zorlandım ulaşmakta ama sağ olsun sevgili Cengiz Özdemir yetişti orada da imdada. Kendisiyle konuştum, o tek kare fotoğraf için izin verdi. Sağ olsun, var olsun. İşi tamamladı. Benim çok içime sindi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir de yayının kapağında çok özel bir fotoğraf göreceksiniz. Onun için de Depo Fotoz'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim Abdurrahman Antakyalı. Depo Fotoz şu anda Türkiye'nin en geniş fotoğraf arşivine sahip. Böyle bir fotoğraf aradığımı söylediğim zaman sorgusuz sualsiz paylaştı fotoğrafı. Orada göreceğiniz Atatürk'ün belki ilk kez göreceğiniz çok hoş bir kalpaklı fotoğrafı var. Hakikaten benim çok çok hoşuma gitti. Yani yayın bütünüyle benim içime sindi. Umarım sizlerin de içinize siner. Sizler de beğenirsiniz. Yarın sabah saat 9'da onu göreceksiniz. Ha bu arada yayının ikincisi var bugün ha. Ben veda ediyorum ama ikinci yayını izlemeyecek, denk gelmeyecek insanlar olabilir. Lütfen soranlar, yani soranlara bilenler anlatsın, olur mu? Sonradan tekrar etmesin insanlar. Yarın böyle bir şey olacak. Yani Twitter'dan canlı yayın başlamayacak ama Twitter'dan bir mesaj alacaksınız. Diyecek ki size bugünkü gündem yayınım, ismini şimdiden söylemeyeyim, yarının sürprizi olsun, o tek kare fotoğrafla alakalı bir şey çünkü o. Ünsal.com.tr'de ve Spotify'da diye size bir duyuru gelecek. İsterseniz internet sitesi üzerinden, isterseniz doğrudan YouTube'dan izleyebilirsiniz. Saat 9 itibariyle yayına girecek. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayata bakışlarımız çok farklı. Farklı yetiştirildik çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Bunlar hep farklı ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede demokrasiden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz. Üstelik bizi demokrasiden uzaklaştıran kimse gözünün içine bakarak söylemeyi tercih ediyoruz bunu. Bunun için burada olduğunuza çok memnunum, çok teşekkür ediyorum. Bu yayını desteklemek isterseniz, isterseniz YouTube üzerinden katıl düğmesiyle yapabilirsiniz. İsterseniz Süper Chat, Süper Sticker uygulamalarını kullanabilirsiniz. Yayına abone olmanızı özellikle rica ediyorum YouTube üzerinden. Patreon.com'dan bu yayını destekleyebilirsiniz Ünsal'ın adına. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu lütfen aklınızdan çıkartmayın, olur mu? Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz dediğim gibi yarın saat 9'da bir Cumhuriyet Bayramı kutlama videosunu göreceksiniz. Ondan sonra da elbette araya hafta sonu tatili girecek. Pazartesi sabah saat 9'da randevumuz. Cumhuriyet Bayramımızı ikinci yayında görüşemeyeceklerimizi. En büyük bayramımızı, Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha gönülden kutluyorum. Nice yüzyıllara diyorum, nice yüzyıllara Cumhuriyet değerlerine inanmışlığın bilinciyle. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.